kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet isimli eserinden okumalarımız devam ediyor. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere niyet, sıdk ve ihlas bahsine başlamıştık. Niyet ve sıdk bahsini bitirdikten sonra ihlas ve fazileti bölümündeyiz. Bil ki Allah Teala buyurur. İnsanlar dinde Allah'a ihlaslı olarak Allah'a ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. Yine buyurdu ki, din halisen Allah içindir. Resulullah buyurur ki, Allah buyurur, ihlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kullarının kalbinde saklarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anha buyurdu ki, ameli ihlasla yap ki az amel yetişsin. Riyanın kötülüğü hakkında anlatılan her şey ihlasın faziletiyle ilgilidir. İnsanların görmesi ihlası götüren sebeplerden biridir. Bundan başka birçok sebepleri daha vardır ki inşallah beyan edilecektir. Maruf-i kerhi kendine kamçı ile vurup, ey nefis, ihlaslı ol, kurtulursun derdi. Ebu Süleyman der ki, bütün ömründe Allah için ihlasla bir adım atana müjdeler olsun. Yani adım atarken Allah'tan başka bir şey düşünmemiştir. İhlasın hakikati. Niyetin amelin sebebi ve onu gerektiren şey olduğunu öğrendik. O ameli gerektiren sebep bir olursa ona ihlas denir, iki olursa karışık olur, ihlas olmaz. Karışık olması şu şekilde olur ki, mesela Allah için oruç tutmak dilerse fakat sağlığı için perhiz tutmak maksadı da olursa, yahut iktisat kastı olursa, yahut yemek pişirip hazırlamak zahmetinden kaçarsa, yahut başka işi olup ona mani olmasın derse, yahut uyuyup bir şeyi hazırlayamıyorsa, yahut kölesini azat edince nafakasından veya kötü huyundan kurtulmayı da kastederse, yahut hacca giderse ve yolculuk sebebiyle güçlü ve sağlıklı olmaya niyet ederse, yahut dünyayı gezip çeşitli şehirleri görmeyi niyet ederse, yahut birkaç gün çoluk çocuk sıkıntısından uzak kalıp rahat etmesini gaye edinirse, yahut bir düşmanın belasından emin olmayı kastederse, yahut da gece namazını kılarsa ve eşyasını da hırsızdan korumayı niyet ederse, yahut insanlar arasında aziz ve muhteşem olmak murat edinirse, yahut da ders verip meclis kurarsa ve sükût eleminden ve kalp darlığı sıkıntısından kurtulmayı da kastederse, yahut da Kur'an'ı yazarsa ve yazısının güzelleşmesini niyet ederse, yahut da yaya olarak hacca giderse ve kira masrafından kurtulmaya da niyet ederse, yahut da abdest alırsa ve temizlik ve ferahlığı da kastederse, yahut da yıkanırsa ve güzel kokmaya da niyet ederse, yahut da mescitte itikafa girip ev kirasından da kurtulmayı niyet ederse, yahut bir fakirin ısrarından kurtulmak için sadaka verirse, yahut men etmekten utandığı bir fakire bir şey verirse, yahut kendisi de hasta olduğu zaman halini sormaya gelsinler diye bir hastanın halini sormaya giderse, yahut kendisine gücenip üzülmesin diye hastanın halini sormaya giderse, yahut da bunları doğrulukla maruf ve meşhur olayım diye yaparsa, riya yapmış olur. Riyanın hükmü beyan edildi. Bu düşüncelerin her biri gerek az olsun, gerekse çok olsun ihlası iptal eder. Belki halis amel içinde nefs için hiç nasip olmayıp yalnız ve sadece Allah için olan ameldir. Nitekim Resulullah'tan ihlas nedir diye sorulunca, mabudum Allah'tır deyip doğru yolu emrolundun gibi elden bırakmamaktır buyurdu. İnsan beşeriyet sıfatından kurtulmadan ihlası elde etmesi hayli zordur. Bunun için ihlastan daha zor bir şey olmaz demişler. Eğer insan bütün ömründe bir adım ihlaslı atsa kurtuluşu umulur. Gerçek şudur ki bir saf ameli bütün gayelerden ve beşeri sıfatlardan temizleyip meydana getirmek necaset ile kan içinden dışarı çıkarmak gibidir. Nitekim Allah Teala buyurur ki, içenlerinize onun karnında bulunan yenmiş şeylerden ve kandan halis süt içiriniz. O halde çare şudur ki, kalbi dünya arzusundan kesip sadece Allah'ın sevgisine vermektir. Tıpkı her ne yaparsa sevgilisi için yapan aşık gibi. O halde yemek yemesi yahut helaya gitmesi de ihlaslı olabilir. Eğer biraz dünya sevgisi galip olursa, namazında ve orucunda ihlaslı olmak zor olur. Zira bütün ameller kalp sıfatını alır. Kalp hangi tarafa eğilirse amel de o tarafa eğilir. Mevki, makam sevdasında olan kimse onun teveccühü insanlara olur. Sabahleyin yüzünü yıkayıp sırtına elbisesini giymesi insanlar için olur. Hiçbir yerde ihlas, ders meclisinde, hadis rivayeti meclisinde ve insanlarla ilgili olan şeylerde olduğu kadar zor olmaz. Zira çoğunlukla bunların sebebi insanlardan kabul görmektir. Cahil ile alimin ibadetleri. Bil ki büyük zatlar demişlerdir ki, alimin iki rekat namazı cahilin bir yıllık namazından üstündür. Çünkü cahil amelin afetlerini anlamaz. Onun garazlarıyla karışık olanını ayırt edemez. Hepsinin ihlaslı olduğunu sanır. Zira ibadetteki karışıklık altındaki karışıklık gibidir. Sarrafların kimisi bazen yanılırlar. Ancak sanatında tam mahareti olan sarraflar hariç. Cahil olanlar ise altının rengi sarı olup altın biçiminde olan şey olduğunu sanırlar. İbadetin ihlasını götüren karışıklık 4 derecedir. Bazıları çok gizli ve çok zordur. Bunun kolay anlaşılması için izah ve tasvir edelim. 1. derece, bir kimse namaz kılarken yanına bazı insanlar gelirse, şeytan ona namazı güzel kıl, tadili erkanı yerine getir ki insanlar seni ayıplamasın der. Bu zaten açıktır. 2. derece, 1. dereceyi bilip ondan sakınan kimseye şeytan der ki, namazı güzel kıl ki onlar da sana uysunlar ve bunun için sevap kazanasın. Bazen şeytanın bu hilesine aldanır ve bilmez ki, uyma sevabı ancak onun huşu ve ihlasının parıltısı başkasına geçtiği zaman hasıl olur. Ama kendisi ihlaslı ve huşulu olmadığı halde insanlar onu öyle düşünseler, sevap onlara olur ve kendisi de münafıklığı ile muahaze edilir. 3. derece. Yalnız başına namazı insanlar arasında kıldığı gibi kılmamanın nifak olduğunu bildiği için yalnız başına iken de namazı güzel kılmaya kendini zorlar ki insanlar arasında da o şekilde kılabilsin. Bu çok zordur. Çünkü bu riyadır ve bu riyayı kendi kendine yapmış olur. Zira haddi zatında kendisi yalnız iken yaptığı amelin insanlar arasında yaptığı amel gibi olmadığına, kendinden utanıp yalnız iken de namazı insanlar huzurunda kıldığı gibi kılmış olur ve bununla insanlar içinde yaptığı riyadan kurtulduğunu sanıyor. Ama gerçekte yalnız iken de mürai olmuş olur. 4. derece, hepsinden çok gizlidir. Mesela bir kimse yalnız iken de İnsanlar arasındayken de huşu ve hudu ile amel yapmadığını bilir. Şeytan onun kalbine girip Allah'ın azamet ve celalini düşünsen ya, yoksa kimin huzurunda olduğunu bilmiyor musun der. Böylece o kimse tefekküre başlar. Huşu içinde olur, insanların gözünde zühd ve salihlik ile süslü görünür. Eğer yalnız iken de bu fikirler onun kalbine gelmezse bunun sebebi riyadır, başka bir şey değildir. Fakat şeytan ona bu şekilde gösterir ki riya olduğunu bilinmesin. İnsanları gördüğü zaman Allah'ın azametini hatırlamak fayda vermez. Belki onun yanında bütün insanların görmesiyle hayvanların görmesi bir olmalıdır. Eğer aralarında biraz fark bulunursa o kimse henüz riyadan kurtulmamıştır. Bunun misali bundan önce riya babında garazlar beyanında anlatıldı. Şeytanın bu kabil aldatmaları sonsuzdur. Bu incelikleri anlamayan ücretsiz işçi gibi faydasız can çeker gibi çalışır ve çalışması boşa gider. Onun hakkında onlara Allah tarafından sanmadıkları şeyler zahir oldu. Zümer suresi 47. ayet vardır. Niyetin karşılığı. Bil ki niyet karışık olur. Eğer riya niyeti yahut başka bir maksat ibadet niyetine galip olursa cezaya sebep olur. Her iki taraf eşit olursa ne cezaya sebep olur ne de sevaba. Eğer riya ibadet tarafından zayıf olursa amel sevapsız kalmaz. Her ne kadar hadis ve eserlerde ortak koşan kimseye derler ki bu ameli kimin için yaptıysan git ondan sevap iste denir. Denilmekte ise bizce doğrusu bundan murat iki taraf eşit olduğu zamandır ki o zaman sevap olmaz ve sevap isteyince ona git sevabı ortak ettiğin kimseden iste denir. Cezaya delalet eden hadislerden murat sadece riya niyeti olması yahut o niyetin galip olması halidir. Ancak gerçek sebep taat ve ibadet olup öbür taraf zayıf olursa sevapsız kalması uygun değildir. Gerçi sevap niyeti halis olan kimsenin mertebesinde olmaz. Biz bu gerçeği iki delil ile seçtik. Birincisi, bize kesin delillerle malum olmuştur ki cezanın manası kalbin Allah'a layık olmaktan uzak olmasıdır. Ayrılık ateşiyle yanmasının sebebi de budur. Ve ibadet niyeti, saadet tohumu, dünya niyeti ve şekavet tohumudur. Bu iki niyete uymak, o tohumların gelişmesine yardım etmektir ki, onların biri onu hak tarafından uzaklaştırır, diğeri de yaklaştırır. O iki niyet eşit olursa asla sevap olmaz. İbadet tarafına bir karış eğilimi fazla olursa o kadar sevap kazanır ve yakınlığı ziyadeleşir. Öbür tarafa bir karış eğilimi fazla olursa o kadar uzaklaşır. Eğer yarım karış bile olursa yine durum böyledir. İkinci delil icma ile sabittir ki bir kimse hac yolunda ticaret yapsa onun haccı zayi olmaz. Gerçi sevabı da muhlislerin sevabı gibi olmaz. Zira onun esas gayesi hac olup ticaret ona tabi olursa onun sevabı batıl olmaz. Gerçi biraz noksan olur. Ve gene Allah için savaşan da böyledir. Fakat savaşın iki cephesi vardır. Birinde zengin kafirler vardır ve burada ganimet malı fazla olur. Diğerinde ise fakir kafirler vardır. Eğer savaşan zenginlerin cephesini seçerse onun gazası tamamıyla boşa gitmesi imkansızdır. Çünkü insan ganimet bulup bulmamak arasını ayırt eder. Allah korusun eğer sevap kazanmak için böyle ayrım yapmamak şart olsaydı dünyada hiçbir amelin doğru olmayacağından korkulurdu. Bilhassa ders ve tasnif meclisi ve insanlarla ilgili şeyler böyledir. Zira bir kimse tamamıyla kendinden geçmeyince bu ayrımdan kurtulamaz. Mesela onun tasniflerini başkasına izafe etseler yahut sözlerini başkasına isnat etseler bunu duymak istemese de duyduğu zaman üzülmeyen az bulunur. Bil ki sıdk ihlasa yakındır ve yüksek bir derecedir. Sıdkın kemaline erişen sıddık olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sıddıkları överek buyurur ki onlar Allah'a verdikleri ahde vefa eden kimselerdir. Sıddıklara sıdklarından sorulur. Resulullah'a kemal nedir diye sual ettiklerinde doğru söyleyip amellerde sıdk üzere olmaktır buyurdu. O halde sıdkın manasını öğrenmek mühimdir. Sıdk altı şeyde doğru olmaktır. Altı şeyde tam anlamıyla doğru olan sıddık olur. Birinci sıdk, dilde olan sıdktır. Dilde olan sıdk ne geçmiş şeylerden, ne şimdiki halden haber verirken ve ne de gelecekte verdiği sözde asla yalan söylememektir. Bundan önce anlatıldı ki kalp dilden sıfat kazanır. Eğer dili doğru söylerse kalbi doğru olur, eğri söylerse eğri olur. Dildeki sıdkın kemali de iki şeyli olur. Birincisi, yanlış anlamaya meydan vermemeli, yani kendisi doğru söylerken insanların gerçeğin aksini anlamalarına meydan verecek şekilde konuşmamalıdır. İkincisi, Allah'a münacaat ederken kendi nefsinden samimiyet istemelidir. Mesela yüzümü sana döndüm dediği zaman kalbi dünyaya meylediyorsa yalan söylemiş olur. Zira yüzünü Allah'a dönmemiş olur, ancak sana tapıyorum dediği zaman dünya ve şehvetlerin hevasında olursa istekler, şehvetler kendisine mağlup değil, kendisi onlara mağlup olursa yalan söylemiş olur. İkinci sıdk, niyette olan sıdktır. İbadet, Allah Teala'ya yaklaşmaktan başka bir gaye ile yapılmazsa, ona başka bir şey karışmazsa ihlas olur. İhlasa da sıdk denir. Kalbinde Allah'a yaklaşmaktan başka düşüncesi olan kimse, insanlara gösterdiği ibadette yalancı olur. Üçüncü sıdk, azimde olan sıdktır. Mesela şöyle azmeder, düşünür ki eğer kendini bir vilayete vali yapsalardı, adaletle hükmedecekti. Eğer malı olsa sadaka verecekti. Dördüncü sıdk, azme vefa kılmaktır. Çünkü azmi kuvvetli olan savaşta canını verebilir. Kendisinden daha yetkili olunca görevi ona teslim edebilir. Nitekim ahde vefa edenler hakkında Allah'a verdikleri ahde vefa gösterenler ayeti kerimede buyuruldu. Mallarını feda etmeye azmedip de etmeyenler hakkında ise bazı kimseler Allah'ın ihsanı olursa doğru yolda dağıtmaya ahdettiler. Allah fazlından onlara verince ahdlerine vefa etmeyip bahillik ve cimrilik göstererek yalancılardan oldular buyurulur. Yalanlamaları sebebiyle ayetine kadar, demek ki Allah Teala ahdlerinden caydıkları için onlara yalancı dedi. Beşinci sıdk, zahitte gösterdiği amelden kalbi de bir sıfat alır. Mesela bir kimse yavaş yürürse ve kalbinde o vekar bulunmazsa o kimse yalancı olur. Altıncı sıdk, din makamlarında dinin hakikatini kendinden istemeli, zühd, muhabbet, tevekkül, havf, reca, şevk ve rıza gibi zahiri delillerle kanaat etmemelidir. Zira bunlardan tamamen uzak hiçbir mümin yoktur. Fakat bu hallerin az bulunduğu kimse zayıf olur. Bu hallerin kuvvetlice bulunduğu kimseye sadık denir. Nitekim Allah Teala buyurur ki, müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye düşmeyenlerdir. Ta işte onlar sadıklardır ayetine kadar. Demek Allah Teala imanı tam olana sadık buyurdu. Bu şuna benzer ki, bir kimse bir şeyden korksa, onun korkmasının işareti korkudan titremesi, renginin sararması ve yemekten içmekten kesilip kararsız olmasıdır. Bir kimse bu şekilde Allah'tan korkarsa, o kimsenin korkusu doğrudur. Ama eğer günahtan korkarım deyip de o günahı bırakmazsa, ona yalancı denir. Bütün makamlarda böyle çok değişiklikler vardır. O halde bu altı hususta doğru olan kimse, sıdıkta en üstün derecede olduğu için ona sıddık denir. Bunların yalnız bir kısmında sadık, yani doğru olana sıddık denmez. Fakat onun derecesi sıdkın miktarına göre olur. Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet isimli eserinden okumalar yapıyoruz. Ve bu akşamki programımız da burada sona eriyor. Rabbim bizleri sıdk makamına erişenlerden, sadıklardan eylesin. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geceniz mübarek olsun.